bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kelebek Henry Carey'e E-Yayınları 5. baskı Nisan 1971 çeviren Aydil Balta Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Necla Nazlıoğlu. İnsanı bozulmaya iten yollar. Ağır Ceza Mahkemesi. Şamar öylesine zorluydu ki 13 yıl sonra kendimi toparlayabildim. Gerçekten de alışılmış şamarlardan değildi. Üstelik bu şamarı atmak için birkaç kişi birleşmişti. 26 Ekim 1931 günündeyiz. Bir yıldır yattığım Konkeriye cezaevinin hücresinden sabah 8'de çıkarıldım. Sinek kaydı tıraş oldum, 2 dirhem bir çekirdek giyindim. İyi bir terzinin elinden çıkma elbise bana zarif bir hava veriyor. Kılığıma son katkıyı da beyaz bir gömlekle soluk mavi bir kravat yapıyor. 25'indeyim ama 20 gösteriyorum. Centilmen görünüşümle biraz kösteklenmişe benzeyen jandarmalar bana efendice davranıyorlar. Kelepçelerimi bile çıkardılar. 5 jandarma ile birlikte 6 kişi çıplak bir odada 2 sıraya oturmuşuz. Dışarıda hava kapalı. Karşımızda mahkeme salonuna açılması gereken bir kapı var. Paris'in Sen Adliye Sarayı'nda bulunuyoruz. Kısa süre sonra cinayetle suçlanacağım. Avukatım Raymond Hubert size karşı elle tutulur. Hiçbir delilleri yok dedi. Beraat edeceğiz. Buna güveniyorum. Özellikle bu beraat edeceğiz sözüne gülümsüyorum. Sanki sayın avukatım da sanık olarak Ağır Ceza Mahkemesi'nin karşısına çıkarılmış, mahkumiyet kararı verilirse benimle birlikte cezayı çekecekmiş gibi. Bir mübaşir kapıyı açtı, bizi içeri çağırdı, ardına kadar açık iki kanadın arasında 4 jandarmayla çevrelenmiş, yanda onbaşı koca salona giriyorum. Silleyi oturtmak için her şeyi kan kırmızıya boyamışlar. Halıları, kocaman pencerelerdeki perdeleri, az sonra beni yargılayacak olan görevlilerin giysilerini bile. Baylar, yargıçlar kurulu. Sağdaki kapıdan peş peşe 6 kişi çıkıyor. Kafalarında takkeleriyle başkan ve mahkemenin diğer 5 üyesi. Ortadaki iskemlenin yanına vardığında başkan duruyor, yardımcıları sağına ve soluna geçiyorlar. Herkesin ayakta durduğu salonda etkileyici bir sessizlik var. Mahkeme heyeti ve onunla birlikte herkes yerine oturuyor. Tombul yanaklı, elmacık kemikleri kıpkırmızı başkan, en ufak bir duyguyu açığa vurmadan sert bir havayla gözlerimin içine bakıyor. Adı Bevin. Sonradan mahkemeyi büyük bir tarafsızlıkla yönetecek, bu tutumuyla çekirdekten yetişmiş bir hukuk adamı olarak tanıklar ve polislerin anlattıklarına pek inanmadığını gösterecek. Hayır, suratıma inen şamarda onun sorumluluğu yok. Yalnız bu tokadı bana sunmakla yetinecek. Başsavcının adı Pradel. Baroya kayıtlı bütün avukatların çok çekindiği bir savcı bu. Fransa ve ana vatana bağlı deniz aşırı ülkeler cezaevlerinin giyotine en çok adam gönderen kişisi olarak çok kötü bir ün yapmış. Pradel kamu temsilcisi, resmi suçlayıcı. İnsanlıkla uzak yakın ilgisi yok. Yasayı, teraziyi temsil ediyor. Teraziyi dilediği gibi kullanan, terazinin kendine doğru eğilmesi için de elinden geleni yapan bir adam. Gözleri akbabalarınki gibi. Göz kapaklarını hafifçe kısıp bakışlarını ayırmadan bana tepeden bakıyor. Bu tepeden bakma önce onu benden daha yükseğe oturtan kürsüsünden, sonra da büyük bir küstahlıkla taşıdığı en az 1,80 m boyundan geliyor. Kızıl pelerinini çıkarmıyor. Takkesini önüne koyuyor. Kürek gibi koca koca ellerine dayanıyor. Bir altın halka evli olduğunu gösteriyor. Küçük parmağında da yüzük niyetine iyice parlatılmış bir mıh var. Duruma hakim olabilmek için hafifçe bana doğru eğiliyor. Aslanım, elimden kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun der gibi. Ellerimin birer kartal pençesi olduğu anlaşılmıyor ama seni parçalayacak tırnaklarım ruhumun içindeki yerlerine iyice yerleştiler. Bütün avukatlar benden çekiniyorsa, hukuk adamları arasında da çok tehlikeli bir başsavcı olarak ün yapmışsam, bunun nedeni avımı elimden hiç kaçırmayışımdır. Senin suçlu ya da suçsuz olman bana vız gelir. Yalnız sana karşı olan ne varsa, Montmartre'ye de sürdüğün serseri hayatı, polisin sağladığı tanıklar, polis memurlarının sözleri, hepsinden yararlanmalıyım. Sorgu yargıcının bir araya getirdiği bu iğrenç birikimle, jüri üyeleri tarafından toplum dışına itilmen için seni yeterince tiksindirici gösterebilmeliyim. Düş görmüyorsam onu gerçekten bütün açıklığıyla duyar gibiydim. İnsan yiyen, bu adam beni çok etkiliyor. Bırak kendini sanık, hele kendini hiç savunmaya kalkma. Seni çürümüşlük yoluna sokacağım. Jüri üyelerine güvenmediğini umarım. Hiç hayale kapılma. Bu 12 kişi hayatla ilgili hiçbir şey bilmez. Karşında oturan şu adamlara bak. Uzak bir taşra şehrinden Paris'e getirilen şu 12 ağayı iyi görüyor musun? Hepsi de küçük burjuva, tüccar, emekli. Onları teker teker çizmenin gereği yok. 25 yaşını ve Montmartre'de sürdüğün hayatı anlayacaklarını sanacak kadar saf dil değilsin ya. Onların gözünde Pigalle ve Blanche alanı cehennemin ta kendisi. Gece yaşayan bütün insanlar da toplum düşmanları. Sen Ağır Ceza Mahkemesi'nde jüri üyeliğine seçilmekle çok gururlanıyorlar. Üstelik emin ol ki hepsi de dar kafalı birer küçük burjuva olmanın acısını çekiyor. Ve sen genç yakışıklı karşılarına çıkıyorsun. Seni Montmartre gecelerinin Don Juan'ı olarak çizmekte en ufak sakınca göreceğime inanmazsın ya. Böylece başlangıçta jüri üyelerini sana düşman edeceğim. Çok iyi giyimlisin. Yoksul giysiler içinde mahkemeye gelmeliydin. İşte bu noktada bir taktik hatası yaptın. Şıklığını kıskandıklarını da görmüyor musun? Ellerine geçeni sırtlarına geçirmişler. Düşünde bile terziye elbise diktirdiğini gören yok işlerinde. Saat 10. Mahkemenin başlamasına hazırız. Karşımda 6 hukuk adamı var. İçlerinde başsavcı da şeytanca iktidarını, zekasını, 12 kişilik jüri üyelerini daha başlangıçta suçlu olduğuma, küreğin ya da giyotinin günün kararı olabileceğini inandırmakta kullanacak. Kadın satan birinin Montmartre çevresi hakkında polise bilgi veren bir gammazın öldürülmesi suçuyla yargılanacağım. Ellerinde en ufak bir delil yok ama suç işleyene her yakalayışta sırmalarına sırma katan aynasızlar cinayeti benim işlediğimi söyleyecekler. Delil yokluğunda da kuşkuya yer bırakmayacak kadar gizli bilgiler edindiklerini savunacaklar. Polley'in adında Orfer ve Sırıhtımı'nın 36 numarasında hazırladıkları bir tanık, bir plak, iddia makamının en etkin adamı olacak, durmadan yalan söylediğinde direttiğimden başka bir ara büyük bir tarafsızlıkla bana soracak. Bu tanığın yalancı olduğunu söylüyorsunuz, peki. Ama neden yalan söylesin? Sayın Başkan, tutuklanmamdan bu yana geceleri gözüme uyku girmiyorsa bunun nedeni yavşak Roland'ı öldürmüş olmam değil. Bu işi ben yapmadım çünkü. Benim de öğrenmeye çalıştığım şey sizinkinin aynı. Yani bu tanığı sınırsız şekilde üstüme yüklemeye ve iddia makamı güçsüzleştikçe onu güçlendirecek yeni unsurlar sağlamaya iten nedenleri bilmek. Düşündüm, taşındım ve şu sonuca vardım. Sayın Başkan, polisler onu büyük bir suç işlerken yakalayıp kendisiyle pazarlığa oturdular. Sen kelebek denen herifin hesabını gör, biz de bu işi unutalım dediler. Sözlerimin gerçeğe ne denli uygun olduğunu o sıra kestiremiyordum. Namuslu ve sabıkasız biri olarak tanıtılan Polley'in birkaç yıl sonra tutuklanarak kokain kaçakçılığından hüküm giyecekti. Avukatım beni savunmaya çalışıyordu ama başsavcının hakkından gelecek yetenekte değildi. Yalnız avukatım Bofay duyduğu işten nefretle kısa bir süre başsavcıyı güç duruma soktu. Ne yazık ki bu da fazla sürmedi ve Pradel'in ustalığı bu düelloyu da zaferle kapanmasını sağladı. Bu etkileyici kişinin eşit ve birer yardımcı gibi davrandığı jüri üyeleri gururdan şişiniyor, Pradel de onları durmadan pohpohluyordu. Gecenin 11'inde satranç partisi sona ermişti. Beni savunanlar mat olmuşlardı. Suçsuz olan ben mahkum edilmiştim. Başsavcı Pradel tarafından temsil edilen Fransız toplumu 25 yaşındaki bir genci hayatın dışına itiyordu. Fiyatta indirim yaptıkları da yoktu ha. Zengin yemek, Başkan Bevin'in renksiz sesiyle önüme konuyordu. Sanık, ayağa kalk. Kalktım. Salonda büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Soluklar kesilmişti. Yüreğim her zamankinden biraz daha hızlı atıyordu. Jüri üyelerinden bazıları bana bakıyor, bazıları da başlarını önlerine eğiyorlardı. Utanç içindeydiler sanki. Sanık jüri üyeleri bir tanesinin dışında geri kalan soruların hepsine evet cevabını verdiler. Evet diye cevaplandırmadıkları tek soru, cinayeti kasıtlı olarak işlemiş olmanız, bu nedenle müebbet kürek cezasına çarptırıldınız. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Kılım kıpırdamadı. Duruşum her zamanki gibi, dayandığım bölmenin tahtasını biraz daha fazla sıkıyorum yalnız. Sayın Başkan, evet söyleyecek şeyim var. Gerçekten suçsuzum ve polis tarafından çevrilen bir dolabın kurbanıyım. İyi giyimli kadınların ağır ceza mahkemesinin önde gelen konuklarının köşesinden kulağıma bir mırıltı geliyor. Sesimi yükseltmeden şunları söylüyorum. Siz sağlığa zararlı heyecanları tatmak için buraya gelen cicili bicili hanımlar, susun. Güldürü sona erdi. Bir cinayet polisinin ve adaletiniz tarafından mutlu sona bağlandı. Memnun olmanız gerekir. Jandarmalar, dedi başkan, mahkumu götürün. Kapıdan çıkmadan haykıran sesi duydum. Üzülme adamım, gelir seni orada bulurum. Bu ses tüm sevgisini haykıran yiğit nenetimin sesi. Salonda bulunan dostlar alkışlıyorlar. Hepsi de cinayet konusunda gerçeği biliyor ve polisle pazarlığa oturup kimseyi ele vermediğim için benimle övündüklerini gösteriyorlar. Mahkeme öncesi oturduğumuz küçük odaya döndüğümüzde jandarmalar kelepçeleri geçiriyorlar. İşlerinden biri kısa bir zincirle sağ bileğimi sol bileğimle bağlıyor. Tek kelime yok. Sigara istiyorum. Onbaşı bir sigara uzatıyor. Sigarayı dudaklarımı her götürüş ve çekişimde onbaşı hareketimi kolaylaştırmak için kolunu kaldırıp indirmek zorunda. Ayakta sigaranın aşağı yukarı dörtte üçünü içiyorum. Kimsenin ağzını açtığı yok. Onbaşıya dönüp hadi bakalım yolcu yoluna gerek diyen ben oluyorum. Bir düzine kadar jandarmanın eşliğinde merdivenleri inip adliye sarayının iç avlusuna varıyoruz. Bizi bekleyen cezaevi arabası orada. Arabanın içinde 10 kadar sıra var. Bu sıralara oturmak mümkün. Onbaşı Konkeriye cezaevine diyor. Konkeriye cezaevi. Kraliçe Marie Antoinette'in ölmeden hemen önce kaldığı şatoya vardığımızda jandarmalar beni başgardiyana teslim ediyorlar. O da zimmet makbuzunu imzalayıp beni teslim alıyor. Jandarmalar bir şey söylemeden uzaklaşıyor. Yalnız şaşırtıcı bir şey oluyor. Onbaşı kelepçeli ellerimi sıkıyor. Başgardinan soruyor bana. Kaç yıl verdiler? Müebbet. Yok canım. Jandarmalara bakıyor ve sözlerimin doğru olduğunu anlıyor. Başından nice olay geçen, durumunu çok iyi bilen bu ellilik zindancı yine de benim için şu iyi sözleri söylemekten kendini alamıyor. Vay namussuz herifler. Çıldırmış hepsi. Tatlılık da kelepçelerimi çıkarıyor. Duvarları ses geçirmeyen idam mahkumlarına, delilere, çok tehlikeli tutuklulara ya da müebbetlere ayrılan hücreye kadar götürmek dostluğunu gösteriyor. Kapıyı üstüme kilitlerken, dayan kelebek diyor. Bir takım eşyaları yanına alacak, eski hücrende yediğin yemekleri burada yiyebileceksin, dayan. Sağ ol baba, inan bana cesaretin büyük ve müebbetliğimin gırtlaklarında kalacağını umuyorum. Birkaç dakika sonra kapım tıkır diyor, ne var? Bir ses bana cevap veriyor. Hiç, benim ben. Kapına bir levha asıyorum. Niçin? Ne yazılı o levhada? Müebbet kürek. Çok dikkat edilmeli. Kendi kendime düşünüyorum. Bunlar gerçekten oynatmış. Yoksa tepeme inen çığın beni intihara sürükleyecek kadar şaşırttığını mı sanıyorlar? Yürekliyim. Yürekli olacağım. Her şeyle herkesle mücadele edeceğim. Yarından tezi yok. İşe koyulacağım. Sabah kahvemi içerken kendi kendime sordum. Cezayı temiz edecek miyim? Neden? Başka bir mahkeme karşısında talihim dönebilir mi acaba? Bunun için yitirilecek zaman ne olacak? Bir yıl, belki 18 ay. Niçin? Müebbetlik yerine 20 yıl için mi? Kaçmaya çok kararlı olduğumdan cezanın yüksekliğini hiç önemsemiyor ve bir mahkumun ağır ceza mahkemesi başkanına sorduğu soruyu hatırlıyorum. Sayın bayım, Fransa'da müebbet kürek kaç yıl sürüyor acaba? Hücremde dolanıp duruyorum. Avutmak için bir telgraf karıma, bir telgraf da beni herkese karşı tek başına korumaya çalışan kız kardeşime yolluyorum. Her şey bitti, perde kapandı. Yakınlarım herhalde benden çok acı çekiyorlar. Zavallı babam, o taşra şehrinde bu kadar ağır bir yükü taşımanın acısını duyuyor. İrkiliyorum. İyi ama ben suçsuzum yahu. Suçsuzum ama kimin gözünde? Evet, kimin gözünde suçsuzum ben? Kendi kendime, sakın suçsuz olduğunu anlatmaya kalkayım deme diyorum. Seninle çok dalga geçerler sonra. Dün büyün teki için müebbeti yemek ve üstelik onu bir başkasının temizlediğini söylemek fazla gırgır olur. En iyisi çeneni tutman. Tutukluluğum sırasında gerek emniyette gerekse Konkariye cezaevinde bu kadar ağır bir cezaya çarptırılacağımı düşünmediğim için insanı bozulmaya, çürümeye iten yollar üzerinde pek kafa patlatmamıştım. İyi, yapılacak ilk iş cezaevinde bulunan ve gelecekte benimle birlikte kaçmayı kabul edebilecek adamlarla ilişki kurmak. Bir Marsilyalı olan Dega'yı seçtim. Berberde onu nasıl görebilirdim acaba? Her gün tıraşa geliyordu. Ben de berbere gitmek istediğimi bildirdim. Gerçekten de oraya vardığımda yüzü duvara dönük Dega'yı gördüm. Bekleme süresini uzatmak için çaktırmadan sırasını başkasına verirken gördüm hem. Mahkumlardan birini iterek hemen yanına geçtim. Çabucak. Ne var ne yok Dega diye sordum. İşler yolunda kelebek. 15 yıl yedik. Ya sen? Başına esaslı iş açtıklarını duydum. Öyle müebbetlik olduk. Kararı temiz edecek misin? Hayır. Asıl gereken iyi tıkınıp beden eğitimi yapmak. Gücünü yitirme Dega. Sağlam kaslara mutlaka ihtiyacımız olacak. Yüklü müsün? Yüklüyüm. Sterlin olarak bir onluğum var. Ya sen? Tek kapıyım yok. Benden sana bir öğüt. Yükünü almaya bak. Avukatın Hubert mi? Hıyarın teki. Sana tüp müp getiremez. Dolu bir tüple karını Dante'ye yolla. Tüpü zengin Dominik'e versin. Eline varacaktır. Şşşt! Herif bize bakıyor. Ne o, fırsattan yararlanıp lak lak ediyorsunuz demek? Önemli değil dedi Dega. Hasta olduğunu söylüyor da. Nesi var? Ağır cezadan verdikleri midesine mi oturmuş? Şişko gardiyan bir kahkaha atıverdi. Hayat bu işte. Çürümeye, bozulmaya giden 25 yaşındaki bir çocukla alay edip kahkahalarla gülüyorlardı. Tüp elime vardı. Alüminyumdan ve pırıl pırıl bir tüptü bu. Tam ortasından açılıyordu. İç içe geçmiş iki bölmesi vardı. İçine gıcır gıcır 5600 frank konmuştu. Verdiklerinde baş parmak kalınlığında ve 6 santim uzunluğundaki tüpü öptüm. Evet, kıçıma sokmadan önce öptüm. Göden bağırsağında yol alması için derin bir soluk aldım. Bağırsak benim kasam. Çırılçıplak soyabilir, bacaklarımı ayırabilir, öksürtebilir, iki büklüm yapabilirler ama içimde bir şey olup olmadığını anlayamazlar. Kalın bağırsakta tüpüm iyice yükseldi. Benden bir parça oldu artık. İçimde taşıdığım o tüp hayatım, kurtuluşum, intikam yolu. Çünkü öç almayı gerçekten düşünüyorum. Hatta intikamdan başka şey düşünmediğimi de söyleyebilirim. Dışarıda hava karanlık. Hücremde tek başımayım. Tavandaki koca ampul, kapıdaki küçücük delikten içeri bakan gardiyanın beni görmesini sağlıyor. Bu güçlü ışık gözlerimi kamaştırıyor. Mendilimi katlayıp gözlerimin üstüne koyuyorum. Çünkü ışık gözlerimi gerçekten yaralıyor. Madeni bir yatak üzerine konmuş şiltede yatıyorum. Yastığım yok. Korkunç mahkemenin bütün ayrıntıları gözlerimin önüne geliyor. Bu arada uzun hikayemin sonraki bölümlerinin mücadelemde beni ayakta tutan temellerin anlaşılabilmesi için biraz lafı uzatmam ve canlı canlı gömüldüğüm ilk günlerde aklıma ve gözlerimin önüne gelenleri uzun uzadıya söylemem gerekiyor. Kaçtığımda başımın çaresine nasıl bakacağım, şimdi içi para dolu tüpü de ele geçirdiğimden, kaçacağımdan bir an bile şüphem yok. İlk yapacağım iş mümkün olduğu kadar kısa sürede Paris'e dönmek. Sonra da o Polein denen yalancı tanığı ardından olayın başlıca sorumlusunu gebertmek. Ama iki sorumluyu gebertmek yeterli değil. Öldürmem gereken olayın tüm sorumluları. Hiç olmazsa mümkün olduğu kadar çok sayıda sorumlu. Bilirim ben yapacağımı. Kurtulur kurtulmaz ver elini Paris. Bir sandığa mümkün olduğu kadar çok patlayıcı madde koyacağım. Ne kadar bulacağımı bilemem. 10, 15, belki de 20 kilo. Çok adam öldürmek için ne kadar patlayıcı madde gerektiğini de araştıracağım. Dinamit mi?
Hayır, daha başka bir şey. Neden nitrogliserin olmasın? En iyisi bu.
İşi bilenlere danışmak. Ama aynasızlar bana güvenebilirler. Yeterince hepsini uçuracak kadar patlayıcı koyacağım. Gözlerim hep kapalı. Rahat ettirmek için de mendilim üzerlerinde. Zararsız görünüşlü ama patlayıcı madde dolu sandığı ve sandığı patlatacak olan iyice ayarlı saati gözümün önüne getirebiliyorum. Dikkat, sandığın saat tam sabahın 10'unda Orfer Rest rıhtımı 36 numaranın 1. katındaki cinayet masası salonunda patlaması gerekiyor. O saatte emir almak ve söylenenleri dinlemek üzere salonda en az 150 aynasız toplanır. Kaç basamak çıkmak gerekiyordu? Yanılmamalıyım. Sandığın sokaktan patlaması gereken yere kadar gelişini çok iyi, saniyesi saniyesine ayarlamak gerekli. Sandığı kim taşıyacak? Bu işi de ben üzerime alacağım. Taksiyle emniyet müdürlüğünün önüne gelecek ve nöbet tutan iki aynasıza sert bir sesle "Şu sandığı toplantı salonuna çıkarın. Arkanızdan geliyorum." diyeceğim. Komiser Dupont'a sandığı baş müfettiş Dubois'in yolladığını bildirin. Benim de gelmek üzere olduğumu söyleyin. İyi ama dediğimi yapacaklar mı? Ya bu enayi yığını içinde en zekilerinden iki polise rastlarsam, o zaman çabalarım boşa gitti demektir. Başka bir şey bulmalıyım. Arıyor durmadan yeni bir şey arıyordum. %100 güvenebileceğim bir çareyi kafamdan bulup çıkaracağıma da inanıyordum. Biraz su içmek için yerimden kalktım. Bu kadar uzun süre düşünmekten başım ağrımaya başlamıştı. Bu kez mendille gözlerimi kapatmadan uzandım. Dakikalar ağır ağır akıp gidiyordu. Ya bu ışık? Bu ışık, hey ulu tanrım. Mendili ıslatıp yeniden gözlerimin üstüne koydum. Serin su iyi geliyor. Suyun ağırlığı ile mendil göz kapaklarıma daha iyi yapışıyordu. Bundan böyle hep aynı şeyi yapacağım. Gelecekteki intikamımı hazırladığım bu uzun saatler o kadar acılı ki, tasarımı uygulamaya başlamışım gibi geliyordu. Her gece ve günün bir bölümünde sanki cezaevinden kaçıp kurtulmuşum gibi Paris sokaklarında geziniyordum. Emindim, kaçacak ve dönecektim. Paris'e tabii. Yapacağım ilk iş Poley'nin, ardından da aynasızların hesabını görmekti. Ya jüri üyeleri o deyyus alayı rahat yaşamaya devam edecek miydi? Evine dönmüş olmalıydı moruk alayı. Hem de görevlerini yapmış olmanın verdiği büyük gönül rahatlığıyla. Önemli biri olduklarına inanmış, kendilerini bekleyen taras taras saçlı karılarına ve komşularına şişinmek ve iyice tıkınmak üzere dönüyorlardı evlerine. Peki jüri üyelerine ne yapacaktım? Hiç, heriflerin hepsi de zavallı. Yargıç olmak için hazırlanmamışlar bile. Jüri üyesi bir emekli jandarma ya da gümrük memuruysa, jandarma ya da gümrükçü gibi davranır. Sütçüyse de sıradan bir herif gibi. 12'sini de tavlamakta en ufak güçlük çekmeyen başsavcının görünüşünü körü körüne izlediler. Gerçekten sorumlulukları yok onların. Bu konudaki yargılama sona erdi ve karar verildi. Jüri üyelerine hiçbir kötülük yapmayacağım. Yıllar önce gerçekten kafamı kurcalayan, olanca yoğunluğu ve korkunç açıklığıyla hatırladığım bu düşünceleri yazarken bir hücreye atılan genç adamı, mahkum edildiği mutlak sessizlik ve yalnızlık çılgınlığa dönüşmeden önce ne denli bir hayali yaşandığı sürükleyebilir. Hatırlıyorum. Öylesine yoğun, öylesine canlı bir yaşantı ki insan kelimenin tam anlamıyla ikileşiyor. Uçuyor ve dilediği yerde geziniyor. Evi, babası, anası, ailesi, çocukluğu, hayatının çeşitli dönemleri yeniden yaşanıyor. Ve sonra özellikle düşünce zenginliğinin uydurduğu şeyler öylesine inanılmayacak kadar canlı bir yaratıcılığın ürünü ki bu akıl almaz ikileşmede bütün düşlediklerini gerçekten yaşadığı inancına varıyor. Aradan 36 yıl geçti. Hayatımın o anlarında düşündüklerimi dile getiren kalemim belleğimi hiç zorlamadan ilerliyor. Hayır, jüri üyelerine kötülüğüm dokunmayacak. Ya başsavcı? Ha, onu kaçırmamak gerek.